Ayrım 7, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 56. İngiliz savaşçıları Basra yollarında boğucu sıcaktan yakınırlarken, Doğu Anadolu'daki Türk savaşçılarını aşırı soğuklar yıpratıyordu. Ekim ayı sonlarında ısı sıfırın altına düşmüş, hafif serpintilerle başlayan kar giderek artmış, Rus cephesini oluşturan kesim karlarla örtülmüştü. Ardından kuru bir ayaz her yanı sarmıştı. Erzurum'un 50 kilometre kuzeydoğusundaki Hızardere köyünde karargah kuran 29. Tümen Komutanı Albay Arif Baytın, cephesindeki sessizlikten yararlanarak tümenine çeki düzen vermeye çalışıyor, daha doğrusu yakında yapılacak genel saldırının hazırlığını yapıyordu. Köy evinin küçücük odasına kurduğu portatif masasının başına geçmiş, alaylarından ve Rus birliklerini gözetleyen ileri gözcülerden gelen raporları okuyordu. Buzunun çözülmesi için çizmelerini önüne koydu, ocakta yanan tezeklerin kokusu odayı doldurmuş, ısınmaya başlayan ayaklarındaki sızı azalmıştı. Albay Arif raporları okurken güçlük çekiyordu. Gözlerindeki iltihaplanma henüz geçmemişti. Tümeni 11-13 Kasım günleri Çermiksu yakınlarında Ruslarla savaşırken dondurucu bir soğuk vardı. Savaşmanın ilk gecesi çatışmaya biraz ara verilince bulunulan tepelerde donmamak için zaman zaman ateşe yaklaşmak kaçınılmaz olmuştu. Çıplak tepelerde bir tek bile ağaç olmadığından boşalan cephane sandıklarını yakmak zorunda kalmışlardı. Sandıklar çıralı çamdan yapıldığından koyu ve isli dumanları savuruyor, ateş başındakilerin gözlerini yaşartıyordu. Önceleri kimse bir şey fark etmemişti. Sabahleyin gözlerin kızardığı, şiştiği ve iltihaplandığı görülmüştü. Gündüz soğuğu kırmakta bir işe yaramayan güneşin çelimsiz ışınları karların beyazlığında yansıyarak gözlerini kamaştırmada, sulandırıp iltihabı arttırmada başarılı olmuştu. Albay Arif fırsat buldukça ılık suyla gözlerini yıkıyor, karda siyah gözlük takıyordu. İltihaplanma biraz azalır gibiydi. Tümen Kurmay Başkanı'nın gözleri ise tümüyle kapanmıştı, önünü göremiyordu. Şimdiye kadar 85. ve 87. alaylardan raporlar gelmişti. Raporlar son 3 gün içinde yapılan çarpışmalarda 2 alaydan 3 subay ve 43 er olmak üzere 46 savaşçının şehit olduğunu bildiriyordu. 3 subay ve 188 er yaralıydı. Ayrıca 1 subay ve 35 erin ne olduğu bilinemiyordu. Rapor alınamayan 86. alayın yitikleri belli değildi. Albay Arif ne olduğu bilinemeyen 36 savaşçıya ölmüş gözüyle bakıyordu. Tümeninin disiplini yüksek, savaşçıların moralleri sağlamdı. Cepheden kaçmış olmaları düşünülemezdi. Ruslara teslim oldukları yolunda bir belirti, bir görgü tanığı yoktu. Şehit veya yaralı olmaları daha akla yakındı. Sonuçta ikisi de aynı kapıya çıkıyordu. Sargı yerine yürüyemeyecek durumda olup da sıhhiye erleri tarafından hemen bulunamayan bir yaralının birkaç saatten fazla yaşaması mümkün değildi bu soğukta. Bir çatı altından, bir ateş başından yoksun, hareketsiz bir insanın sonu donarak ölümdü. Yaralıları düşündükçe karamsarlığa kapılıyordu Albay Arif. Hafif yaralılar için sorun yoktu. İlk sargıları yapılmış, biraz toparlanmaları için Hızardere köyü evlerine dağıtılmışlardı. Gerektiğinde bunlardan cephede yararlanılacaktı. Ağır yaralılar ise bulunabilen at arabalarıyla Hasankale'deki ordu hastanesine gönderilmişti. Çoğunun yolda donarak öldüğü sanılıyordu. Albay Arif'i asıl üzen ordunun giyim kuşam yönünden acı durumuydu. Ordu kışa hazırlıklı olmadan savaşa girilmişti. Bundan sonra da eksikliklerin giderileceğini ummak hayal olurdu. Ve savaşçıların en büyük düşmanı Ruslardan daha çok dondurucu soğuk olacaktı ilerideki günlerde. Doğu Anadolu halkı zaten fakirdi. Silah altına alınanlar devlet beni giydirecek, bana üniforma verecek diye en eski elbiseleriyle askerlik şubelerine gelmişlerdi. Bunlar şubelerden birliklerine kadar uzun yolları eski püskü elbiseleriyle aşmışlardı. Birliklerde ise yeterli sayıda üniforma olmadığından ellerine silah verilenlerin bir bölümü köylerinden çıkarken üstlerinde olan paçavralarla cepheye gelmişlerdi. Almanya'dan istenen 200 bin kişilik giyim eşyasının ise ne zaman geleceği belli değildi. Doğu sınırlarında savaş başlayınca İstanbul'dan kışlık giyecek askeri malzeme, cephane ve Blériot tipi iki uçak Bezmi Alem, Mithat Paşa ve Bahri Ahmer gemileriyle Trabzon'a doğru yola çıkarılmıştı. Ne var ki konvoy Alman amirali Wilhelm Suchow'un Türk Gölü'ne çevireceğim diye söz verdiği Karadeniz'de Rus savaş gemileri tarafından 7 Kasım gecesi batırılmıştı. Giyecek cephane ve malzeme dolu 3 geminin batırılması 3. Ordu'ya büyük bir darbe olmuştu. Savaşçıların giydirilmesi için Erzurum çarşılarından satın almalara girişildi. Erzurum'daki dükkanlar 200 bin kişilik orduyu giydirecek durumda değildi. Savaşçıların çoğu Doğu Anadolu kışından korunabilecek biçimde giydirilemedi. Subaylar paralarıyla yamçı, gocuk, yün başlık, yün eldiven, atkı, keçe, çizme satın alarak kışa hazırlanmaya çalışmışlardı. Erler bir şey satın alamadılar, paraları yoktu zira. Devletin kendilerini yarı çıplak bırakacağını bile bilselerdi, hiç olmazsa sıkı giyinip köylerinden yola çıkmayı akıl ederlerdi. 3. Ordu'nun giyim kuşamından 1. derece sorumlu olanlardan biri, Kurmay Başkanı Yarbay Felix Guse savaştan sonra İsviçre'deki bir dergiye yazdığı anılarında şöyle diyecekti. Ordu elbise, silah ve donatım yönünden modern bir şekilde donatılmıştı. Fakat mevcut olanlar sayı itibariyle çok azdı. Bunların tamamlanması hiç mümkün olmuyordu. Askerin üniforması haki renkteydi, bu da az sayıdaydı. Almanya'dan getirtilebilenlerin çoğunu İstanbul'a yakın birlikler alıyorlardı. Kafkas cephesine gönderilenler de çok zaman sonra gelebiliyordu. Ordu bölgesinde ise az miktarda üretim yapılabiliyordu. Bu nedenle Doğu Anadolu'da elbise olarak ne ele geçtiyse bunlardan yararlanıldı. Fakat gene de amaca ulaşılamadı. Bazı birlikler alaca bulaca bir görünüş kazanmışlardı. Bugün öğleden sonra Enver Paşa İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi Henry Morgenthau'yu ziyaret etti. Büyükelçiliğin görkemli kabul salonunda karşılıklı oturmuş çay içiyorlar, sohbet ediyorlardı. Henry Morgenthau, Türkiye'nin savaşa katılmasıyla birden önemli kişi olmuştu. İngiltere, Fransa, Belçika ve Sırbistan ile diplomatik ilişkiler kesilince bu devletlerin Türkiye'deki temsilciliğini üstlenmişti. Uluslararası hukuk kurallarına göre barış yapılıncaya kadar onların yurttaşlarının haklarını korumak Amerikan Büyükelçisinin görevi olacaktı. Dün cihat ilanı nedeniyle İstanbul'un çeşitli yerlerinde yapılan gösterilerde bazı taşkınlıklar olmuştu. Bugün de gösteriler yapılıyordu. Büyükelçi taşkınlıkların artmasından, yabancılara kötülük yapılmasından kaygı duyuyordu. Sohbet sırasında bu kaygısını dile getirdi. Enver Paşa kesin bir biçimde güvence verdi. Kimsenin canına zarar gelmeyecektir. Bu sırada büyükelçilik görevlilerinden biri gelerek haber verdi. Küçük bir grup yabancı kökenli iş yerleri önünde gösteri yapıyor. Biraz önce vitrininde İngiliz elbiseleri satılır levhası bulunan bir Avusturyalı'nın dükkanına saldırdılar. Savaşta müttefikimiz oldu ve cihat fetvasında Avusturya'ya yardım tarzı sayıldığı halde bir Avusturyalı'nın dükkanı saldırıya uğramıştı. Büyükelçi Morgenthau kaygılarında haklı olduğunu belirtmek istercesine sordu. Buna ne dersiniz? Göstericilerin saldırı niyetleri yoktur, bir yanlışlık olmuştur. Enver Paşa ayrıldıktan sonra bir haber daha geldi. Bu kez göstericiler Bön Marşe adlı bir Fransız dükkanına saldırdıktan sonra İngiliz Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçmişti. Büyükelçi hemen telefona sarılarak Enver Paşa'ya olayı anlattı. İngiliz Büyükelçiliği binasının yağma edilmesinden korkuyordu. Enver Paşa yeniden güvence verdi. Kaygılanacak bir şey yok. İngiliz Büyükelçiliğine zarar gelmeyecektir. Göstericiler İngiliz Büyükelçiliği önünde biraz bağırdıktan sonra doğruca bir Ermeni'ye ait olan ve Beyoğlu'nun en lüks lokantası sayılan Tokatlıyan'a gitmişlerdi. Camlarını, duvarları kaplayan aynalarını ve berber masalarını kırmışlar, yabancıların rağbet ettikleri ünlü lokantayı harabeye çevirmişlerdi. Henry Morgenthau, cihat ilanı gösterilerinin hükümet tarafından düzenlendiği yolundaki söylentilere inanmaya başlamıştı. 16 Kasım 1914 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa bu sabah şu saldırı emrini verdi. 1. 3. Ordu Veli Baba batısındaki Sırt, Zanzak, Horasan, Gerek Yaylası çizgisine dek ilerleyecektir. 11. Kolordu Azap, Köprüköy ve güneydeki yollardan, 9. Kolordu Heran, Sanamir ve daha kuzeydeki yollardan yararlanacaktır. 2. Nizamiye süvari tümeni düşmanın sağ yanında Keçesor ve Kötek yönünde ilerleyerek gözetlemede bulunacaktır. Enver Paşa'nın sürekli saldırı istekleri altında bunalan Hasan İzzet Paşa, sonunda uygun bir durum yakaladığını düşünerek saldırı emri vermişti. Çünkü 2. Nizamiye Süvari Tümeni Komutanı Albay Yusuf İzzet, dün Aras Irmağı güneyinden ilerleyen Rusların 1. Plaston Tugayını püskürttüğünü ve düşmanın geri çekildiğini bildirmiş, yarın saldırıya geçerek Kötek'e ulaşacağım demişti. Rus birlikleri genel bir çekilmeyle Azap mevzilerine varmış ve burada savunma hazırlıklarına başlamışlardı. 1. Plaston Tugayı da şimdi geri çekiliyordu. Hasan İzzet Paşa Ruslar mevzilerine tam yerleşmeden ve gerilerden yola çıkardıkları destek birlikleri yetişmeden saldırmaya karar vermişti. Oysa Rusların destek olarak getirdikleri 1. Türkistan Kol Ordusu'nun bazı tugayları çoktan cepheye gelmiş ve savunma düzeni almışlardı. Hasan İzzet Paşa'nın bundan haberi yoktu. Ayrıca Rus ordusunun artçılarıyla San Amir Arap Horasan çizgisinde ana kuvvetleriyle Horum kesiminde bulunduğu sanılıyordu. Gerçekte Rus ana kuvvetleri Sanamir Arap Horasan çizgisine yerleşmişlerdi. Mevsimin sertliği, haberleşme araçlarının yetersizliği ve gözetleme olanaklarının sınırlılığı Ruslar hakkında doğru bilgi almayı zorlaştırıyordu. Hasan İzzet Paşa da olsa olsa metoduyla Rusların durumunu kestirmeye ve buna göre Enver Paşa'nın saldırı emrini yerine getirmeye çalışıyordu. Askerlik biliminin temel kurallarına göre berkitilmiş savunma mevzilerinde bulunan düşmana saldırmak için bazı ön hazırlıklar yapılması gerekiyordu. Önce iyi bir keşif yapıp düşmanın savunma sistemi anlaşılmalıydı. Bu amaçla düşmanın ileri birliklerini geri atıp asıl savunma mevzileri ortaya çıkarılmalı ve bu mevziler önünde saldırı hazırlığı yapılmalıydı. Bütün bunlar için zaman gerekliydi. Hasan İzzet Paşa'nın fazla zamanı yoktu. Enver Paşa saldırı diye tutturmuştu zira. Çaresiz saldıracaktı. 3. Ordu birlikleri saldırı emrini aldıktan sonra ileri yürüyüşe başladılar. 9. Kol Ordu, 17, 28. ve 29. Tümenler dışta ve 11. Kol Ordu, 18. ve 34. tümenler içte olmak üzere Aras Irmağı kuzeyinde ilerliyorlardı. 11. Kol Ordu'nun 33. tümeni ile İhtiyat Süvari Kol Ordusu kalıntısı Aras Irmağı güneyinde yürüyorlardı. Türk savaşçıları Rus öncüleriyle çatışa çatışa akşama doğru Sanamir Azap Horasan çizgisine yaklaştılar. Ne var ki Hasan İzzet Paşa bilmeden Rus ana kuvvetlerinin tam karşısına varmıştı. Yarın sabah yapılacak büyük saldırı için şu genel emri verdi. 11. Kol Ordu kuzey kanadı ile Arap, Zanzak, Kötek yönünde saldıracaktır. 9. Kol Ordu iki tümeni ile bu yönde saldırırken bir tümeni ile de Horum Dağı kuzeyinde düşmanın kuzey kanadını kuşatacaktır. 2. Nizamiye süvari tümeni de düşmanın kuzey kanadına ve gerilerine sarkacaktır. 33. Tümen Aras'ın güneyinde bir güvenlik kuvveti bıraktıktan sonra geri kalan kuvvetiyle Aras Irmağı kuzeyine geçerek düşmanın güney kanadına saldıracaktır. İhtiyat süvari kol ordusu Aras Irmağı güneyinden düşman gerilerine sarkacaktır. Yarbay Şerif Köprülü akşamın alacakaranlığında dürbünü ile Toti ve Veli Baba yönlerini tarıyor, Rus kesimindeki kıpırdanmaları öğrenmeye çalışıyordu. Kaygılıydı Yarbay Şerif, asıl görevi 9. Kolordu Kurmay Başkanlığı'ydı. Köprüköy Savaşması'na zamanında yetişmediği için 33. Tümen Komutanı görevden alınmış, Yarbay Şerif geçici olarak bu tümene komutan atanmıştı. Birkaç gündür tanımaya çalıştığı tümenle yarın sabah Ruslara saldıracaktı. Öte yandan Köprüköy Savaşması'nda 33. Tümen şehit ve yaralı olarak ağır yitikler vermiş, tümenin savaş gücü ve savaşçı sayısı %70 oranında azalmıştı. Bir alay görevi yapabilecek bir kuvvete, bir tümenin altından zor kalkabileceği görevler veriliyor. Bu gece Meşti'den Kırıkköy'üne kadar olan 6 kilometre uzunluğunda bir cepheyi tutması isteniyordu. Yarbay Şerif bu sabah Aras Irmağı güneyinde ileri yürüyüşe başlamıştı. Yüzbören sırtlarındaki Rus Kazak tümeninin örtme birliklerini geri itmiş, akşama doğru Meşti Kırıkköy'ü çizgisine varıp yarınki büyük saldırı için hazırlıklara başlamıştı. Gönlü rahat değildi. Ruslar bir gece saldırısına kalkışırsa elindeki kuvvetle 6 kilometrelik bir cepheyi savunamayacağından korkuyordu. Kafasındaki karamsar düşünceler yoğunlaşırken dürbününe takılan görüntü Yarbay Şerif'in içini iyice kararttı. Toti'den Veli Baba köyüne doğru bir alaya yakın Rus piyadesi yürüyordu. Bunun Rusların gerilerden getirdiği yeni bir destek olması ihtimali tedirginliğini daha da arttırmıştı. Bu sırada 11. Kolordu komutanı Galip Paşa'dan gelen emirle çılgına döndü. Ordunun yarın yapacağı genel saldırıda 33. Tümen karşısındaki düşmanı durdurarak ordunun güney kanadını güvenlik altına alacak kadar bir kuvveti Aras'ın güneyinde bırakacak, geri kalan kuvvetiyle ırmağı geçerek Aras'ın kuzeyindeki saldırıya katılacaktır. Bu parlak planı Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Felix Guze'nin hazırladığını anlamıştı. Alman subayı harita üstüne işaretlediği birliklere bakarak planlar hazırlamakta ustaydı. Birliklerin durumu ve savaş gücü hakkında yeterli bilgilere sahip olmadan onlara kağıt üstünde saldırılar yaptırır, kuşatma görevleri verir, zaferler kazandırırdı. Yarbay Şerif hırsından yerinde duramıyordu. Yüzbaşı Refik'i çağırdı, emir verdi. ''Şimdi hemen gerideki telefon merkezine git. 11. Kolordu'ya söyleyeceklerimi bildir. Verilen emrin gerçekleşme olanağı yoktur. Ordumuzun ulaşmak istediği önemli amaç uğruna 33. Tümeni feda etmek gerekse bile bu fedakarlık ordunun geri çekilme yollarını düşmana bırakma gibi çok tehlikeli bir sonuç doğuracaktır. Çünkü elimizdeki kuvvetin yalnızca adı tümendir.'' Bu küçük kuvvetle 6 kilometrelik bir cepheyi örtmeyi bile başarı saymak gerekir. Yüzbaşı Refik geri döndüğünde atı soluk soluğaydı. Galip Paşa emrin ordu komutanlığından geldiğini ileri sürerek değiştirmeye yanaşmıyordu. Yarbay Şerif çılgına dönmüştü. Yüzbaşıyı yeniden telefon merkezine gönderdi. Gövdesi terden köpük köpük olan at gecenin karanlığına daldı. Yüzbaşı Refik geri döndüğünde gece yarısı yaklaşıyordu. Galip Paşa'dan getirdiği haber şöyleydi. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa ısrar ediyor. Şerif Bey'e selamımı söyleyin. Beni komutana karşı zor durumda bırakmasın. Elinden geleni yapsın. Yarbay Şerif elinden geleni yapmaya çalışacaktı. Tek tesellisi tümeninin güçsüz olduğunu Rusların bilmemiş olmasıydı. Ne var ki gece yarısından sonra Vanlı 30 Ermeni kökenli er kaçarak Ruslara sığınacak, cephenin bu en zayıf kesimi hakkında Rus komutanlarına ayrıntılı bilgi vereceklerdi. 7. Ayrımın sonu, sayfa 64.